Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Günümüz Tesettürleri başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yazın en sıcak günlerinde bulunmamız hasebiyle bilhassa hanımlarda kılık kıyafet yönüyle hava durumlarına göre haliyle bazı değişimler oluyor. Sıcaklık dolayısıyla insanlar giyimlerinde elbette daha ince ve hafif kumaşları tercih ediyorlar. Bu gayet tabidir. Ancak biz uzun zamandır dikkat çekmek istediğimiz hanımlara yönelik giyim kuşam tarzlarındaki rahatlıktan bahsetmek istiyoruz. Geçen ayki yazımızda geçmişten bu yana kadının süslenme hususu ve bu konunun günümüzde gelişen ama İslami kaidelere uygun olmayan pek çok menfiliklerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda da maksadından hızlıca kayan tesettür ve bozulan Müslüman hanımefendi imajlarını yazmak niyetindeyiz inşallah. Şimdiden faydalı olması temennisiyle başlayalım efendim. Önce tesettür nedir dersek, tesettür en basit tabirle şer'an örtülmesi gereken yerlerin örtülmesidir diyebiliriz. Bir kimsenin örtmesi gereken ve başkasının, yani helal olmayan kişilerin bakmasının haram olan yerlerine avret denir. Örtünmenin gayesi haram bakışlardan sakınmak, ırzı ve namusu meşru olmayan isteklerden korumaktır. İnsanın fıtratında var olan edep ve haya duygusu örtünmeyi gerektirir. Örtünmek kadına yaraşan en nezih bir kıyafettir. Kadının tanınıp eziyet edilmemesine ve sarkıntılık yapılmamasına sebeptir. Örtünmek kadının güzelliklerini muhafaza ettirir. Böylece kadın toplumda itibarlı bir konuma yükselir. Tesettürdeki asıl gaye, Rabbimizin kadın için emrettiği ayetlere uyarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Bu şekilde kadın, kalbini ok gibi yaralayan manzaralardan korunmuş olur. Dolayısıyla kalp, manevi yönden kuvvetlenir, kötü şeylerle meşgul olmaz. Ruha, bedene, gönle nur dolar. Böylece kalpte firaset, yani doğru hareket etme becerisi gelişir. Tesettür, şeytanın giriş yollarını kapatır. Kadının örtülü olması, hürriyetini kısmak değil, bilakis onun şeref ve izzetini korumak maksatlıdır ve hakiki hürriyete erişmesi içindir. Kadının sözle kıyafet hürriyetine kavuşması, nefis, şehvet, moda, yabancı erkeklerin tasallutu gibi birçok esareti de beraberinde getirir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyurulur. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ahzab 59. Cenab-ı Hakk'ın örtünme emri kadını muhafaza etmek, onun kıymetini artırmak ve hürmete layık, muhterem bir varlık olarak onu topluma sunmak maksatlıdır. Dış etkilerden korumak istediğimiz her şeyi örtüyle muhafaza ettiğimiz bir gerçektir. Yine örtünme ile ilgili şerefli kitabımızda şu emirler vardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleleri, erkeklerden olup da ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve benzeri tabi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklar kadınlardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Nur 31. Ayet mealinin açıklaması. Yukarıdaki ayet-i kerimede kadınların teşhir etmeleri yasaklanan ziynetten maksadın ne olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre bu ziynetten maksat küpe, bilezik, yüzük ve gerdanlık gibi süs takılarıyla sürme, kına gibi şeylerdir. Bu yoruma göre bu tür ziynet eşyasının bedende teşhiri kadınlar için haramdır. Elbise de ziynet olmakla beraber gizlenmesi mümkün olmadığı için ayette diğerlerinden istisna edilmiştir. Ancak daha kuvvetli bir görüşe göre ayetteki ziynet tabiri kadının vücudunu ifade eder. Ki buna göre yasaklanan süs eşyalarının teşhiri değil, vücudunun teşhiridir. Bu yasaklamadan istisna edilen görünen kısımsa kadının yüzü, elleri ve bir görüşe göre ayaklarıdır. Bu ayeti kerimelerden kadınlar için incelenecek ve üzerinde durulacak birçok husus ortaya çıkmaktadır. Mesela, kadınların örtülmesi gerekli yerleri neresidir? Sokağa çıktığında kıyafet ölçüsü nedir? Kadının süslü püslü, makyajlı, cazip kıyafetlerle dışarıda bulunmasının hükmü nedir? Kadının tokalaşması helal mi? Erkekler gibi pantolon giymesi uygun mu? Bunlara girmeden önce yine Müslümanların hakikat ölçüsü olan Aziz Kur'an'daki şu ayete bakmak lazım. Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onları indirdik. Araf 26. Ayet mealinin açıklaması. Takva elbisesi bazı alimler tarafından haya, salih amel, yüzdeki hoş çehre, tevazu belirtisi olan sert ve yün elbise, harpte giyilen zırh ve miğfer, Allah korkusu, emrettiği ve yasakladığı konularda Allah'tan sakınmayı şiar edinme şekillerinde yorumlanmıştır. Buna takvayı hatırlatan ve takvanın gereği olan elbisedir yorumunu da ekleyebiliriz. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. Araf 26-27. Belirtilen ayet-i kerimeler örtünme hakkında bize şu hususları bildirmektedir. 26. ayet-i kerimede vücudun avret yerlerinin örtülmesi, bedenin korunması ve süslenmemesine öncelik verilmesi gerçeği, örtünmede fiziki fonksiyondan ziyade ahlaki fonksiyona daha büyük önem verildiğinin açık delilidir. Böylece insan tabiatının hayvanın tabiatından tümüyle farklı olduğu açıktır. Allah Teala Hazretleri hayvanları doğuştan örtülü olarak yaratmış, onlara utanma ve haya duygusu vermemiştir. Günümüzde şeytanın tuzağına düşen insanlar örtünmenin önemini anlamamış kimselerdir. Şeytan, İslam öncesi Arapları örtünmenin sadece süslenmek ve vücudu sert hava şartlarından korumak manasına geldiği inancını onlara empoze ederek baştan çıkarmıştı. Bu sebepten onlar örtünmenin gayesini önemsemediler ve avret yerlerini örtme kaygısında bulunmadılar. Üstelik Araplar hac mevsiminde Kâbe'yi çırılçıplak tavaf ediyorlardı. Gece kadınlar, gündüz erkekler bu vazifelerini çıplak bir şekilde yaparlardı. Üzerlerindeki elbiselerin günah kiri taşıdığı inancıyla Hakk'ın huzuruna güya tertemiz gitmek maksadıyla böylesi sapkın ve çarpık bir zihniyet taşıyorlardı. Bu zihniyet sadece Araplara ait değil, günümüz insanları da maalesef örtünmeyi kavrayamıyorlar. Çıplaklık, açıklık, saçıklık şeytanın insanı sürüklediği çıkmazın görünen yüzüdür. İnsan günah işlemeye ısrarla devam edince şeytan zamanla insandan utanma hissini ve hayayı kaldırıyor. Elbise ve örtünme, bedeni koruyan ve süsleyen, ayıp yerleri örten bir araç olarak görülmemelidir. O aynı zamanda insanı takva sahibi yapar. Ancak ne yazık ki bugünkü Müslümanlar takva boyutuyla değil, fetva ile hareket ediyorlar. Yaşadığımız devirde insanımıza ahiret gerçeği ve takva hususu unutturulmuştur. Örtünme Allah Teala'nın ayetlerinden bir ayettir. Tesettür ayetlerinin bugün yanlış anlaşılmasının temelinde onların ihtiva ettiği lügavi, nahvi ve tarihi gerçeklerin görülmeden ayetlerin sathi olarak ele alınması yatmaktadır. Her şeyin geliştiği, yaşadığımız şu asırda her mükellef Müslüman kendisine Cenab-ı Hak tarafından ne emredildiyse onu hakkıyla yerine getirmek için her türlü bilgiye erişebilecek durumdadır ve emredilenleri de yapabilecek iradede yaratılmıştır. Elhamdülillah. Kadınların kıyafet dikkatinin olmadığı asrımızda Müslümanların gözlerini haramdan korumaya özen göstermesi gerekir. Bu zordur ama insan iradesiyle pek çok zorun üstesinden gelebilir. Bunun için sarf edilen çabanın manevi mükafatı büyüktür. Bir Müslüman erkeğin gözü mahremi olmayan bir kadının güzelliğine takılır da sonra Allah'tan korkarak gözünü ondan sakınırsa Allah Teala ona ibadet ecri verir ve o kimse kalbinde ibadet tadını bulur. Ehli hikmet, Müslümanlara dışarıda gözlerini muhafaza etmelerini ve yolda yürürken tasavvuf terbiyesindeki Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri'nin ''Nazar ber kadem'' yani bakışları ayak ucuna çevirmek prensibini uygulamalarını tavsiye ederlerdi. Bilindiği gibi göz kalbin penceresidir. Gözün gördükleri kalbi meşgul eder, kişi günaha girer. Gözü harama çarptığında hemen gözünü başka tarafa çevirip günahta ısrar etmeyen mümin kendini günahtan kurtarmış olur. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali radıyallahu anha ''Ya Ali, bakış bakışı izlemesin. İlk bakış sana ait yani mübahtır. Sonraki ise sana ait değildir.'' buyurmuştur. Buradaki ilk bakıştan maksat, elde olmadan meydana gelen göze çarpmalardır. Ayrıca Mevla Teala, ''Allah gözlerin hain bakışını, göğüslerin, kalplerin gizleyecekleri her şeyi bilir.'' buyurur. Mü'min 19. Başka bir ayette de kulak, göz, kalp bunlardan yaptıklarından mesuldür. İsra 36 buyrulur. Şu gerçeği hatırda tutmakta yarar var. Bakışmayı selamlaşma, selamlaşmayı da buluşma takip eder. Bunların hepsi de kişiyi günaha götürür. Bu sebeple İslami prensipleri sıkı sıkıya uygulamak şarttır. Erkeğin yabancı kadına, kadının da yabancı erkeğe bakması haramdır. Erkek, erkeklik haysiyetini, kadın da kadınlık meziyetini korumalıdır. Cahiliye devrinde kadınların başörtülerini iki omuz arasından arkaya doğru sarkıtarak göğüslerini açıkta bırakacak vaziyette süslenip, iyi kötü ayırt etmeksizin yabancı erkeklerle bir arada bulunarak onlarla görüşüp konuşma gibi adetleri vardı. Kadınlar bu davranışlarında bir sakınca görmezlerdi. İslamiyet'in ilk devirlerinde Peygamberimizin zevceleri de aynı Arap adetlerini uygulardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dışarıdan ziyarete gelen kimselerin mümine annelerimizin yanında o şekilde bulunmalarından son derece rahatsız olurlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kadınların örtünmelerinin yabancı erkeklerle bir arada bulunmamasının faydalarını bilmesine rağmen bu hususta Allah Teala'dan herhangi bir emir gelmediği için sesini çıkarmıyordu. Bu durum hicretin 4. yılına kadar devam etti. Nihayet o sene Zilkade ayında tesettür ayeti geldi. Bundan sonra Müslüman kadınlar avret yerlerini göstermekten, yabancı erkeklerle bir arada bulunmaktan şiddetle kaçındılar. yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır." Ahzab 53 buyrulur. Bu ayet eski tabirle haremlik selamlık olarak ifadesini bulan kadın ve erkeğin karışık bir şekilde bir arada bulunmamasının ehemmiyetini bize göstermektedir. Aynı zamanda kadının erkeğe görünmemeye azami surette dikkat edilmesini, hatta bugün dahi kapıya gelen erkeğe kapı arkasından muamele edilmesi isteniyor. Yine İslam ahlakında mahrem olan iki cinsin yalnız olarak, yani yanlarında kimse bulunmadan birlikte oturmalarına müsaade edilmez. Üçüncü şahsın bulunmadığı yerde üçüncü şeytandır prensibi esastır. Mahrem olmayan kadın ve erkeğin birbirine dokunması, musafaha etmesi, tokalaşması helal değildir. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere bu konu o uzvun zinası durumundadır. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Elin zinası yapışmaktır ve tutmaktır. Ayağın zinası gitmektir. Nefisse bu kötü işleri sever, temenni ve arzu eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha yemin ederek anlatıyor. Resulullah'ın eli asla yabancı bir kadına değmedi. Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Bir kimse meşru bir yol olmadığı halde, zaruret durumlarında ameliyat gibi haller hariç kadına dokunursa, kıyamet günü avucunun içine kor bir ateş konur. Peygamber aleyhisselam yine buyurur. Elbette ben kadınlarla müsafaha etmem. Ancak benim 100 kadına olan sözüm, bir tek kadına olan sözüm gibidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam giyim kuşamıyla, beden ve davranışlarıyla erkeğe benzemeye çalışan kadına ve kadına benzeyen erkeğe lanet etmiştir. Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle erkeklerden kadınlara benzeyenler bizden değildir. Yine diğer bir hadisi şerifte Nebi aleyhisselam erkekleşen kadınlarla kadınlaşan erkekleri lanetledi ve onları evlerinizden çıkarınız buyurdular. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bir başka hadisi şerifte şöyle buyurulur. Üç kimse vardır ki onlar cennete giremez ve kıyamet günü Allah Teala onlara rahmet nazarıyla bakmaz. 1. Ana babasını dinlemeyen evlat. 2. Erkeklere benzemeye çalışan kadın. 3. Eşini kıskanmayan koca. Netice olarak diyebiliriz ki, Müslüman hanımlar kendi cinsine ait olmayan giyim ve davranışlara özenmemeli, erkeklere yönelik kıyafetlere meyletmemelidir. Zira her cins kendi özellikleri içinde bir değer ifade eder. Günümüz insanları maalesef uzun süredir bize ait olmayan kılık kıyafet ve davranış bozukluklarını taklit etmekte birbirleriyle yarışır hale geldiler. Çirkinlik ve ahlaksızlık yoluna düşmüş olanlar, önder edindikleri şeytanların ve dinsiz güruhun teşviklerine kapılmış en kötü sapkınlık misallerini vermişlerdir. Bu gayri ahlaki, hiçbir değer tanımayan pespaye yolun kılavuzluğunu yapanlar, kesinlikle Müslüman hanımların iyiliğini ve huzurunu isteyen kişiler değildir. Tuzakçı zihniyetler her gün biraz daha enteresan, gayri İslami kıyafetler icat ederek Müslüman kız ve kadınlarımızı sefih arzularının peşinde sürüklemişlerdir. Bu hususta senelerdir yok tesettür defileleri, yok Müslüman kadının da imajı olmalı gibi sloganları maharetle tezgahlayıp elbiseleri, pardösülleri, etekleri santim santim kısaltarak daraltarak, süsleyerek onların tesettür şuurlarını yok ettiler. Bu işi modaya uydurmak adına sulandırdılar. Başörtülerde değişik model icatları yaparak önceleri sıkma baş, peşinden türban, sonraları Mekke'nin çatısı, şimdilerde arkadan bağlamalı şallar çıkararak tesettürü gayesinden saptırdılar. Önceden rıza hedefli yaşayan Müslüman kadınları ve kızları süs hedefli tercihe yönlendirdiler. Pek tabii nefis taşıyan çoğunluk Müslüman hanımlar, süslü püslü yeni çıkarılan tesettür şekillerini tercih eder oldular. Moda denen esaretin istekli kölesi haline gelen Müslüman hanımlar, ne yazık ki şu devirde tesettür adına pek çok yanlışa saparak, hatta olmayacak giyim şekillerine yönelerek bu değerli işi çığırından çıkardılar. Amerikalı bir profesörün şu sözü bir hakikattir. Moda alanında yapılan değişiklikler insanlar için bir dert ve sıkıntıdan başka bir şey değildir. Hele modanın şu veya bu kaprisine itaat etmek gülünçtür. Giyim, hayatta güzelliğin kalitesini yükseltmek için kullanılsaydı iş değişirdi. Bir gazeteci, Türk ve Arap modası diye benimsenen elbiseleri aslında öze dönüşün müjdesi ve özlemi olarak nitelendirirken şunları söylüyor. Hanımlar bu yıl esrarlı bir havaya bürünecekler. Yaşadığımız çağın çılgınlıklarını bir kenara iten modacılar, 45 yıl geriye bakıp o devrin hayatını kıyafetlerle karşımıza çıkardılar. Buradan çıkan mesajı iyi kavramak lazım. Çağın çılgınlıklarını moda diye sunanlar aslında onlar da işin farkında. Bu çirkinliklere tabi olanlar ne yaptıklarının, kendilerini nasıl komik durumlara soktuklarının idrakinde değillerse doğrusu kendilerine hayret ederiz. Anadolu kadınının şalvarını moda yaptılar. Tesettürlü kızları rujlu, makyajlı resimlerle reklam panolarını asarak reklam aracı yaptılar. Adeta böyle olun der hale getirdiler. Oscar Wilde'nin bir ünlü tespiti var. Diyor ki, moda denen şey o kadar çirkindir ki onu her 6 ayda bir değiştirirler. Yani modayı çıkaranlar seneler önce modayı çirkin bir değişken olarak görüyorlar. Yani modayı çıkaranlar seneler önce modayı çirkin bir değişken olarak görüyorlar. Günümüzde tesettür ve moda kavramlarını yan yana getirmeye çalışıyorlar. Oysa ikisinin bir arada olması imkansızdır. Çünkü tesettür değişmeyen kaidelerin ürünüdür. Moda ise sürekli değişimin adıdır. Tesettür dünyacı olmayan bir yapının habercisidir. Moda ise tümüyle dünyacı, kefen modası demek kadar da acıdır. Sahi neden olmasın değil mi? Yaz modası, kış modası, bahar modası, erkek modası, kadın modası, genç kız modası, çocuk modası, Fransız modası, İngiliz modası oluyor da kefen modası neden olmasın? Son günlerde billboardlardaki Gassal dizisini hatırlayın. Şurası bir hakikat, moda doğru ve kalıcı olan değil, geçici heveslerin adıdır. Modanın da modası geçiyor. Moda kelimesinde ihtiyaç diye bir kavram olmadığından akıl ve mantıkla modayı izah etmek mümkün değildir. Müslümanların önceleri temel ihtiyaçlarla sınırlı bir hayat felsefeleri vardı. Zenginleşme ölçüsünde hayat felsefesi değişti. Artık bugün dindarların da modaları var. İslami moda, biliniz ki moda insanı kendi haline bırakmaz, köleliğe yönlendirir. Yine moda tek boyutlu bir atmosfer değildir. Hemen her boyutta ve her alanda insanın yakasına yapışıp insana hükmetmeye kalkar. Aynı zamanda modanın en büyük zararı, çeşitliliği ortadan kaldırarak insanları sadece giyim kuşamla değil, düşünce ve yaşantı biçimiyle de tek tipleştirir. Halbuki Müslümanların fikir ve davranış biçimlerinden giyim kuşamlarına kadar hayatlarının merkezinde İslami prensipler hakimdir ya da olmalıdır. Kainatın mutlak sahibi olan Allah Teala'ya yakınlık takvayladır. Koca Yavuz Sultan Selim sıradan bir yeniçeri gibi giyinirdi. Bu sadeliğinin sebebi sorulduğunda, vezirlerin süslü giyinmesi padişaha şirin görünmek içindir. Bense padişahım. Cenab-ı Hak insanların kılığına, kıyafetine değil, yüreğine bakar. Bu yüzden süslü giyinmeme gerek yok, diyor. Günümüzde toplumun değişik kesimlerinde farklı olmak adına bir gösteriş merakı aldı başını gidiyor. Ahiret inancı zayıflayanlarda gösteriş ve lüks merakı olur. Onlar her nimeti bu fani dünyada tatmak, her lezzete bu geçici dünyada erişmek istiyorlar. Modernite ve çağdaş yaşama isteği bizden temel değerlerimizi alıp götürdü. Farklılıklarımız zenginliklerimizdi, oysa moda bunu tek düzeliğe indirgiyor. Aynı şeyleri yiyip içen, aynı renkte aynı elbiseleri giyen, aynı müziği dinleyip aynı filmi seyreden hangi millet olursa olsun, gitgide bütün insanlık aynı şekilde düşünür oldu. Bu durum insanlık adına ciddi bir tehlikedir. Amerika'da, Rusya'da, Japonya'da hamburger yiyip kola içerken aynı müziği dinleyen, aynı bayramı kutlayan bir nesil yetişti. Ülkemiz anaokullarında, düşünsenize, Amerika'daki cadılar bayramı kutlandı. Konuşma tarzları, şakalaşma, tepkiler, markalar, hatta saç kesim şekilleri bile aynılaştı. Eskiden top tüfekle kazanılan savaşlar vardı. Şimdi moda tuzağıyla, reklamlarla insanların beyinleri yıkanıyor ve insanda şuur bırakmıyorlar. Aman dikkat, oyuna gelmeyelim. Kendimiz uyanık olalım ve etrafımızı da uyandıralım inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısında yer alan Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Günümüz Tesettürleri başlıklı yazıyı paylaştık. Ve böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.